Uyuyan Adam George Perec, 1. Kaset 1. Yüz, Metis Yayınları, 2. Basım, Haziran 2000, Türkçe'ye çeviren Susi Dolanoğlu, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Eylül 2004, okuyan Işıl Kocabay. İnsanlardan nefret ettiğin anlamına gelmez bu. Ne diye onlardan nefret edesin ki? Ne diye kendinden nefret edesin ki? Keşke insan türüne ait olmak o dayanılmaz ve sağır edici gürültüyü de beraberinde getirmeseydi. Keşke hayvanlar aleminden çıkıp aşılan o birkaç gülünç adımın bedeli, sözcüklerin, büyük tasarıların, büyük atılımların o dinmek bilmeyen hazımsızlığı olmasaydı. Karşı karşıya getirilebilen baş parmaklara, iki ayak üstünde duruşa, omuzlar üzerinde başın yarım dönüşüne fazla ağır bir bedel bu. Yaşam denen bu kazan, bu fırın, bu ızgara, bu milyarlarca uyarı, kışkırtma, tembih, coşkunluk, bu bitmek bilmeyen baskı ortamı, bu sonsuz üretme, ezme, yutma, engelleri aşma, durmadan ve yeniden baştan yaratma makinesi, senin değersiz varoluşunun her gününü, her saatini yönetmek isteyen bu yumuşak dehşet. George Perec, Uyuyan Adam. George Perec 1936'da Paris'te doğdu. 1954'te başladığı tarih öğrenimini kısa sürede bıraktı. 1960'ta Paulette Petra ile evlendi. 1965'te Les Choses, Şeyler, Metis Yayınları 1988 adlı kitabıyla Renaudot ödülünü kazandı. 1960'da Raymond Queneau, matematiğe tutkun bir edebiyatçı ve François Lelouch, edebiyata tutkun bir matematikçi tarafından kurulan ve yazarların nasıl isterlerse öyle kullanabilecekleri yeni biçimler, yeni yapılar arayışını kendine amaç edinen Ulupo'ya Ouvroir de Littérature Potentiel Edebiyat İşliği katıldı. Kitaplarının hemen hepsinin belli bir otobiyografik damga taşıdıklarını söyleyen Perec, çalışmasının dört ufkunu belirleyen dört kutbun, kendisini çevreleyen dünya, kendi tarihi, dil, kurgu ötesinde, yazarlık tutkusunun çağının tüm edebiyatını kat etmek olduğunu ama bunu kendi ayak izlerinin üzerinden yeniden geçerek değil, sürekli hareket halinde, sürekli yürüyerek yapmak istediğini söyler. Yapıtlarını başka yapıtlardan oluşan bir bütünün parçası olarak niteleyen yazar, hep yeniden okuduğu, alttan alta yanıt verdiği, irdelediği, kendine kaynak olarak gösterdiği yazarlar arasında Flaubert, Kafka, Joyce, Jules Verne, Queneau ve Lewis'i sayar. Perec 1982'de İvri'de bronş kanserinden ölmüştür. Başlıca yapıtları arasında şunları sayabiliriz. Les Choses 1965, Şeyler, Metis Yayınları 1988-1998, Un Homme qui dort 1967, Uyuyan Adam, Metis Yayınları 1999-2000, La Disparition 1969, Yok Olma, La Boutique Obscure 1973, Karanlık Dükkan, Aspas Taspas 1974, Mekan Türleri ve Le Souvenir d'Enfance 1975, ve ya da Çocukluk Anısı Metis'ten yayımlanacak. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien 1975, Bir Paris Mekanını Tüketme Girişimi, Alfabe 1976 Alfabeler, Je me souviens 1978 Anımsıyorum, La vie mode d'emploi 1978 Yaşamı Kullanma Kılavuzu, YKY 1996, Mots croisés 1979-1986 Bulmacalar 2 cilt, La clôture et autres poèmes 1980 Çit ve Diğer Şiirler, Pensée classée 1985 Düşünmek, Sınıflandırmak. Polet için. Evinden çıkman gerekmez. Masandan kalkma ve dinle. Hatta dinleme, yalnızca bekle. Hatta bekleme bile. Kesinlikle sessiz ve yalnız ol. Dünya maskesini düşüresin diye gelip kendini sunacaktır sana. Başka türlü olamaz. Kendinden geçmiş bir halde eğilecektir önünde. Franz Kafka. Günah, acı, umut ve doğru yol üzerine düşünceler. Gözlerini kapar kapamaz uykunun serüveni başlıyor. Belleğinin bir yansıma sayesinde lavaboya, bir kitabın biraz daha açık gölgesi sayesinde etajere yeniden hayat vererek, asılı giysilerin daha koyu kütlesini belirginleştirerek, pencerenin ışık geçirmez karesi sayesinde binlerce kez kat ettiğin yolları yeniden çizerek, onları zahmetsizce tanımladığı odada, ayrıntıların parçalara böldüğü o karanlık hacimdeki bildik alacakaranlığın yerini bir süre sonra iki boyutlu bir uzay alıyor. Sanki tam dikey olmasa da burnunun direği üstünde duran ve böylece gözlerinin düzlemiyle küçücük bir açı yapan, sınırları belirsiz bir tablo varmış gibi, bu tablo sana önce tek düze bir grilikte, daha doğrusu nötr, renksiz, biçimsiz görünebilir. Ancak kuşkusuz kısa süre içinde en az iki özelliği olduğu ortaya çıkar. Bunlardan ilki göz kapaklarını biraz sıkıca kapadığında tablonun az çok kararmasıdır. Daha kesin belirtmek gerekirse gözlerini kapadığında kaşlarının çizgisi üzerinde meydana gelen kasılmanın, sanki vücuduna oranla düzlemin eğimini değiştirme gücü varmış, sanki kaşlarının çizgisi birleşme noktasını oluşturuyormuş ve bunun sonucunda, bu sonuç apaçık ortada olması dışında tanıtlanamamakla birlikte, algıladığın karanlığın yoğunluğunu ya da niteliğini değiştirme gücü varmış gibi, ikincisi ise bu uzayın yüzeyinin hiç de düzgün olmadığıdır. Daha kesin belirtmek gerekirse karanlığın dağılımı, yayılımı homojen bir biçimde olmamaktadır. Başka deyişle üst bölge açıkça daha karanlıktır. Sana en yakın görünen alt bölge ise yakın uzak, yukarı aşağı, ön arka kavramları kesinliklerini çoktan gözde görülür şekilde kaybetmişse de hem çok daha gridir, yani başta sandığın gibi nötr olmayıp çok daha beyaz, adam akıllı beyazdır. Hem de bir, iki ya da pek çok çeşit kese, kapsül içermekte ya da taşımaktadır. Bir gözyaşı bezini düşün örneğin. Biraz onun gibi kenarları ince ve tüylüdür. İçlerinde ise çok çok beyaz, bazen ip incecik çubuklar gibi çok ince, bazen çok daha kalın, hatta solucanlar gibi kaygan pırıltılar titreşir, kımıldanır, eğilip bükülür. Bu pırıltıların her ne kadar parıltı sözcüğü burada bütünüyle yanlış kalıyorsa da kendilerine bakılamaması gibi tuhaf bir meziyetleri vardır. Dikkatini onları biraz fazla yönelttin mi, ki bunu yapmamak imkansız gibidir çünkü karşında dans ederler ve geri kalan her şey varla yok arasında gidip gelir. Gerçekten de kaşlarının birleşme noktasından ve karanlığın düzensiz bir biçimde yayıldığı bu zar zor algılanabilir iki boyutlu pek belirsiz uzaydan başka hissedilebilir bir şey kalmaz. Ama onlara bakar bakmaz, gerçi bu sözcük artık doğal olarak bir şey ifade etmemektedir. Örneğin onların biçimleri ya da özleri ya da bir ayrıntı hakkında az da olsa kesin bir şeyler bilmeye çalıştığın anda kendini gözlerin açık olarak pencerenin, kese ya da keselerle pencerenin arasında hiçbir benzerlik olmamakla birlikte yeniden kareye dönüşen o ışık geçirmez dikdörtgenin karşısında bulacağından emin olabilirsin. Ne var ki gözlerini tekrar kapamandan az sonra yine belirirler ve onlarla birlikte kaşlarınla eklemlenen oldukça eğimli uzay da belirir. Büyük olasılıkla bu parıltılar bir önceki sefere oranla değişmemişlerdir. Yine de bu değişmezlikten tamamen emin olamazsın. Çünkü kestirilmesi güç bir sürenin sonunda ve henüz bütünüyle ortadan yok olduklarını doğrulamanı sağlayacak hiçbir şey yokken gözle görülür bir şekilde solduklarını saptayabilirsin. Şimdi hala kaşlarını uzatıp kısaltan deminki uzaya ait zebra postu gibi çubuklu, gri'nin tonlarından oluşan bir tür resimle karşı karşıyasın. Ama bu uzay öylesine biçimsizleşmiş ki sanki sürekli sola kayıyor. Ona bakabilirsin. Bütünü alt üst etmeden, ani bir uyanışa meydan vermeden onu keşfe çıkabilirsin. Ancak bunun hiçbir ilginç yanı yok. Asıl sağ tarafta bir şeyler olmaktadır. Sanki hemen arkada, hemen yukarıda, hemen sağda duran bir tahtadır bu seferki. Tahta gözükmüyor kuşkusuz. Sadece onun adeta sert olduğunu biliyorsun. Gerçi üstünde değilsin. Çünkü çok yumuşak bir şeyin kendi vücudunun üstündesin. İşte o anda çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Öncelikle üç uzay var. Bunları birbirine karıştırman imkansız. Senin yumuşak, yatay ve beyaz olan yatak vücudun, sonra gri, vasat, yanlamasına bir uzayı yöneten kaşlarının çizgisi, en sonunda da tahta, üstte hareketsiz duran ve çok sert olan, sana paralel ve belki de ulaşılabilir olan tahta. Şurası çok açık ki, açık olan tek şey de budur aslında. Eğer tahtanın üzerine tırmanırsan uyursun, tahta uyku olur. Bütün bunlar çok zamanını alacak gibi görünüyorsa da işlemin temel kuralı çok basittir. Yatağı, vücudu tek bir nokta, bir bilye oluncaya kadar toparlamak veya, ki bu da aynı kapıya çıkar, vücudun tüm pörsüklüğünü yoğunlaştırmak, bu pörsüklüğü tek bir yere toplamak gerekir. Örneğin bir bel omurunun içine toplamak gibi. Ne var ki şu anda vücudun o az önceki güzel birlikteliğinden eser yoktur. Her yöne yayılmaktadır. Ayak parmaklarından birini, baş parmağını ya da uyluklarını merkeze doğru döndürmeye çalışırsın. Ama her seferinde unuttuğun bir kural vardır. Ki bu da tahtanın sertliğini hiç göz ardı etmemek gerektiğidir. Kurnazca davranman, vücudun bir şeyden kuşkulanmadan, hatta sen bile bunu kesin olarak bilmeden onu toparlaman gerekiyordu. Ama artık çok geç, nicedir çok geç ve sonuçta tuhaf bir şey oluyor. Kaşlarının çizgisi kırılıp ikiye ayrılıyor ve merkezde, iki gözün ortasında, sanki birleşme noktası vücudu ayakta tutuyormuşçasına ve birleşme noktasının tüm gücü bir yerde toplamışçasına birden belirgin bir ağrı ortaya çıkıyor. Kesinlikle bilinçli bir ağrı ve sen bunun en adisinden bir baş ağrısı olduğunu hemen anlıyorsun. Eskiden hizmetçi odası olarak kullanılan odanda üstün çıplak, sadece pijamanın altını giymiş olarak yatak işlevi gören dar sedire oturmuşsun. Dizlerinin üzerinde 112. sayfası açılmış bir kitap, Raymond Aron'un sanayi toplumu üzerine dersleri duruyor. Önce sadece bir tür bıkkınlık, yorgunluk, kassız ve kemiksiz olmanın, altı çuvalları ortasında bir altı çuvalı olmanın boğucu ve yapışkan duygusuyla sanki çok uzun süredir, saatlerdir sinsi, uyuşukluk veren, verdiği ağrı hafif ama dayanılmaz olan bir rahatsızlığın pençesine düştüğünü birden fark etmiş gibi. Güneş çatıdaki çinko levhaları vuruyor. Karşında gözlerinin hizasında akça ağaçtan bir etajerin üzerinde yarısı boşalmış kirlicene bir Nescafe fincanı, bitmekte olan bir paket şeker, beyazımtırak sahte opalinden eşantiyon bir küllüğün içinde kendi kendine yanan bir sigara duruyor. Yandaki odada biri gelip geliyor, öksürüyor, ayaklarını sürüyor, mobilyaların yerini değiştiriyor, çekmeceleri açıyor, sahanlıktaki lavabonun musluğundan sürekli olarak su damlıyor. Santa Nora sokağının gürültüleri buraya kadar geliyor. Sen Roş Kilisesi'nin çanı ikiyi vuruyor, gözlerini kaldırıyorsun, okumana ara veriyorsun ama uzun süredir bir şey okumuyordun zaten. Açık kitabı yanına, sedirin üzerine bırakıyorsun. Elini uzatıp küllükte tüten sigarayı söndürüyorsun. Fincandaki Nescafe'yi bitiriyorsun. Ilınmış, çok şekerli, biraz acı. Terden sırılsıklamsın. Ayağa kalkıyorsun. Gidip pencereyi kapatıyorsun. Ufacık lavabonun musluğunu açıyorsun. Alnını, enseni, omuzlarını ıslak bir bezle siliyorsun. Kollarınla bacaklarını kıvırıp dar sedirin üzerine yan yatıyorsun. Gözlerini kapıyorsun. Başın ağır, bacakların uyuşmuş. Daha sonra sınav günün geliyor ve sen kalkmıyorsun. Önceden düşünülmüş bir hareket değil bu. Bir hareket de değil zaten. Bir hareket yokluğu. Yapmadığın bir hareket. Yapmaktan kaçındığın hareketler. Erken yatmıştın, rahat bir uyku çekmiştin, çalar saatini kurmuş, çaldığını işitmiş, çalmasını beklemiştin. En azından dakikalarca beklemiştin. Ya sıcaktan, ya ışıktan, ya da sütçülerin, çöpçülerin gürültüsünden, ya da beklemekten uyanmıştın zaten. Çalar saatin çalıyor. Kesinlikle kımıldamıyorsun. Yatağında kalıyor, gözlerini yeniden yumuyorsun. Komşu odalarda başka çalar saatler çalmaya başlıyor. Su seslerini, kapanan kapıları, merdivenlerdeki hızlı ayak seslerini işitiyorsun. Santa Nora sokağı, araba gürültüleri, lastik gıcırtıları, vites değiştirmeler, kesik kesik korna sesleriyle dolmaya başlıyor. Pancurlar çarpıyor, satıcılar kepenklerini kaldırıyorlar. Kımıldamıyorsun. Kımıldamayacaksın. Bir başkası, bir benzerin, senin hayaletimsi, işine düşkün bir eşin artık yapmadığın hareketleri senin yerine bir bir yapıyor belki. Kalkıyor, yıkanıyor, tıraş oluyor, giyiniyor, çıkıyor. Onun merdivenlerde sekmesine, sokakta koşmasına, otobüse tam kalkarken yetişmesine, söylenen saatte nefes nefese, neşeyle salonun kapısına varmasına ses çıkarmıyorsun. Genel sosyoloji yüksek öğrenim sertifikası, birinci yazılı sınav. Çok geç kalkıyorsun. Orada çalışkan ya da sıkıntılı başlar düşünceli düşünceli sıraların üzerine eğiliyor. Arkadaşlarının belki de endişeli bakışları senin boş kalan yerine çevriliyor. Bildiklerini, düşündüklerini, yabancılaşma üzerine, modernlik ve boş zamanlar üzerine, memurlar ya da otomasyon üzerine, başkasını tanıma üzerine, Tocqueville'in rakibi Marx üzerine, Lukács'ın düşmanı Weber üzerine senin neler bildiğini, neler düşündüğünü, neler düşünülmesi gerektiğini bildiğini 4, 8 ya da 12 sayfada söyleyemeyeceksin. Söyleyecek bir şeyin de yoktu zaten. Çünkü pek bir şey bilmiyorsun ve hiçbir şey de düşünmüyorsun. Yerin boş kalıyor. Lisansını bitirmeyecek, diploma için çalışmaya asla başlamayacaksın. Artık öğrenim yapmayacaksın. Her günkü gibi büyük bir fincan Nescafe yapıyorsun. İçine her günkü gibi birkaç damla şekerli konsantre süt koyuyorsun. Yıkanmadan yarım yamalak giyiniyorsun. 3 çift çorabı pembe plastik bir leğende suya bastırıyorsun. Adayların kavrayışına sunulan konuları öğrenmek için sınavın çıkışına gitmiyorsun. Her gün olduğu gibi ama özellikle istisnai bir önem taşıyan bugün, dostlarını bulmak için alışkanlığın seni sürüklemesi gereken kahveye gitmiyorsun. Dostlarından biri ertesi sabah odana çıkan 6 kat merdiveni tırmanacak. merdivende ayak seslerini tanıyacaksın. Kapına vurmasına, beklemesine, yeniden biraz daha hızlı vurmasına, birkaç dakikalığına evden uzaklaşıp ekmek, kahve, sigara, gazete ya da postayı almaya indiğin zaman genellikle kapı pervazının üzerine bıraktığın anahtarı aramasına, biraz daha beklemesine, hafifçe kapıya vurmasına, alçak sesle sana seslenmesine, duraksamasına ve ağır ağır aşağı inmesine ses çıkarmayacaksın. Daha sonra yine geldi ve kapının altından bir not attı. Sonra başkaları geldiler. Ertesi gün, daha ertesi gün. Kapını çaldılar, anahtarı aradılar, seslendiler, notlar bıraktılar. Notları okuyor, kağıtları buruşturup top yapıyorsun. Sana randevular veriyorlar ama sen gitmiyorsun. Kollarını ensende birleştirip, dizlerini büküp, dar sedirinin üzerine uzanmış yatıyorsun. Tavana bakıyor, tavanda çatlaklar, kabarmalar, lekeler, süsler olduğunu keşfediyorsun. Ne kimseyi görme ne de konuşma, düşünme, dışarı çıkma, yerinden kımıldama isteği duyuyorsun. Yine böyle bir günde, biraz daha önce, biraz daha sonra, bir şeylerin yolunda gitmediğini, açık konuşacak olursak, yaşamayı bilmediğini, hiç bilmeyeceğini şaşırmadan keşfediyorsun. Güneş damdaki saçlara vuruyor. Hizmetçi odasında sıcaklık dayanılır gibi değil. Dar sedirle etajer arasına sıkışmış bir halde, dizlerinde açık bir kitap oturuyorsun. Uzun süredir okumuyorsun. Gözlerin akça ağaçtan bir etajerin, içinde 6 adet çorabın kokuştuğu pembe plastik bir leğenin üzerinde sabit duruyor. Küllükte bıraktığın sigaranın dumanı dümdüz ya da hemen hemen düz bir çizgi halinde yükseliyor ve ufacık çatlakların bulunduğu tavanın altında dalgalanan bir örtü gibi yayılıyor. Bir şeyler kırılıyordu, bir şeyler kırıldı. Kendini, nasıl demeli, dayanıklı hissetmiyorsun artık. Sana bugüne kadar güç veren, öyle sanıyordun, öyle sanıyorsun, yüreğini ısıtan şey, varoluş duygun, neredeyse önemli olduğun duygusu, dünyaya bağlanma, dünyaya kalma duygusu eksikliğini hissettirmeye başlıyor. Oysa sen, uykusuz geçen saatlerini, var mıyım, neden varım, nereden geliyorum, ben neyim, nereye gidiyorum gibi soruları kendine sorarak geçirenlerden değilsin. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı sorusu üzerinde hiçbir zaman ciddi olarak düşünmedin sen. Metafizik kaygılar soylu yüzünün çizgilerini adam akıllı derinleştirmedi. Ama o ok gibi kararlı çizgiden eser yok. Seni her an kendi yaşamın üzerinde, yani onun anlamı, hakikati, gerilimi üzerinde hesap vermeye çağıran o hareketten eser yok. Zengin deneyimlerle, iyi öğrenilmiş derslerle, pırıl pırıl çocukluk anılarıyla, kırlarda yaşanan eşsiz mutluluklarla, açık denizin diriltici rüzgarlarıyla dolu bir geçmiş. Yay gibi gergin, sıkı, yoğun bir bugün. Yeşermiş, havadar, verimli bir gelecek. Yaşamın. Geçmişin, bugünün, geleceğin birbirine karışıyor. Kollarının, bacaklarının ağırlığı, sinsi migrenin, bıkkınlığın, sıcak, Nescafe'nin acılığı ve ılıklığı var sadece. Ve yaşamına bir dekor bulmak gerekirse, ne kadar çaba harcarsan harca, ne kadar kuruntuya kapılırsan kapıl, bu dekor, fetheden insanlığın tombul yanaklı çocuklarının koşup oynadığı o görkemli alan değil. Ki bu, genelde şatafatlı bir göz aldanmasıdır. Oda niyetine oturduğun tavan arasındaki bu sıçan deliği, 2 metre 92 santim uzunluğunda, 1 metre 73 santim genişliğinde, 5 metre kareden birazcık daha büyük olan bu kümes, saatlerdir, günlerdir yerinden kımıldamadığın bu çatı katı olacaktır. Geceleyin boylu boyunca uzanamayacağın kadar kısa, dikkat etmeden rahatça dönemeyeceğin kadar dar bir sedirde oturuyorsun. Ve şu anda neredeyse büyülenmiş gözlerle içinde 6 adet çorap bulunan pembe plastik bir leğene bakıyorsun. Yemeden, okumadan, neredeyse kımıldamadan odanda kalıyorsun. Leğene, etajere, dizlerine, çatlak aynadaki bakışına, fincana, elektrik düğmesine bakıyorsun. Sokağın gürültülerini, sahanlıktaki musluktan damlayan suyu, komşunun gürültülerini, boğazını temizlemesini, açıp kapadığı çekmeceleri, öksürük nöbetlerini, çaydanlığının ıslığını dinliyorsun. Tavandaki ince bir çatlağın yılan kahve çizgisini, bir sineğin gereksiz yere kat ettiği yolu, gölgelerin neredeyse saptanabilir yayılışını izliyorsun. Bu senin yaşamın. Bu sana ait. Önemsiz servetinin tam bir dökümünü yapabilir, ilk çeyrek yüzyılının kesin bilançosunu çıkarabilirsin. 25 yaşındasın ve 29 dişin, 3 gömleğin, 8 çorabın, artık okumadığın birkaç kitabın, artık dinlemediğin birkaç plağın var. Başka şeyleri hatırlamayı canın hiç çekmiyor. Ne aileni, ne öğrenimini, ne aşklarını, ne dostlarını, ne tatillerini, ne de tasarılarını. Yolculuklara çıktın ve dönüşte yanında hiçbir şey getirmedin. Oturuyor ve beklemek istiyorsun sadece. bekleyecek bir şey kalmayana kadar beklemek. Gece olsun, saatler vursun, günler geçip gitsin, anılar siliklesin. Dostlarını görmüyorsun, kapını açmıyorsun. Postada bir şey var mı diye inip bakmıyorsun. Pedagoji Enstitüsü kitaplığından ödünç aldığın kitapları geri götürmüyorsun. Ailene mektup yazmıyorsun. Ancak geceleyin, karanlık iyice bastırınca çıkıyorsun sokağa. Tıpkı fareler, kediler ve ucubeler gibi. Sokaklarda avare dolaşıyorsun. Grand Boulevard'daki küçük salaş sinemalara giriyorsun. Bazen bütün gece yürüyor, bazen bütün gün uyuyorsun. Sen bir aylak, bir uyur gezersin, bir istiridyesin. Tanımlar saatlere, günlere göre değişiyor ama taşıdıkları anlam az çok belli. Yaşamanın, harekete geçmenin, bir şey yapmanın pek sana göre olmadığını hissediyorsun. Sadece sürüp gitmek istiyorsun. Sadece bekleyişi ve unutuşu istiyorsun. Modern yaşam bu tür eğilimleri genelde pek hoş karşılamaz. Çevrende her zaman eyleme, büyük tasarılara, coşkuya ayrıcalık tanındığını gördün. Öne atılan adam, gözlerini ufka dikmiş adam, dimdik ileriye bakan adam. Pırıl pırıl bakış, kararlı çene, kendinden emin yürüyüş, karın içeride. Kararlılık, girişkenlik, ses getiren hareket ve zafer son derece örnek bir yaşamın son derece berrak yolunu gösterir. Yaşam mücadelesinin pek saygıdeğer resimlerini çizerler. Yerinde sayanların ve batağa saplananların düşlerini süsleyen pek kıymetli yalanlar, ihmal edilen binlerce kişinin yitik hayalleri, çok geç gelmiş olanlar, valizlerini kaldırıma koyup terlerini silmek için üstüne oturanlar. Ama senin özürlere, pişmanlıklara, nostaljilere ihtiyacın yok. Sen hiçbir şeyi dışlamıyor, hiçbir şeyi reddetmiyorsun. İlerlemekten vazgeçtin. Ama zaten ilerlemiyordun ki. Yeniden yola çıkmıyorsun. Vardın sen. Daha uzağa gidip de ne yapacağını kestiremiyorsun. Bir şeylerin kırılması, değişmesi, çözülmesi için ve böylece bu düş kırıcı, bir eşek külahı kadar gülünç ve can sıkıcı, bir gafya sözlüğü kadar ağır hakikatin gün ışığa çıkması için ne var ki Saint Honoré sokağındaki hizmetçi odası asla yeterince gün ışığı almaz, havanın çok sıcak olduğu bir Mayıs günü, ucunu kaçırdığın bir metnin, tadı birden acılaşan bir fincan Nescafe'nin ve içinde 6 adet çorabın yüzdüğü, siyahımsı bir suyla dolu pembe plastik bir leğenin uygunsuzca bir araya gelişi yetti. Yetti sayılır. Ne bir şeylerin ardında koşma, ne kendini koruma, ne de saldırma isteği duyuyorsun. Dostların bıktı artık, kapını çalmıyorlar. Onlarla karşılaşabileceğin sokaklarda pek yürümüyorsun artık. Sorulardan, rastlantı eseri karşına çıkan birinin bakışlarından kaçıyor, sana ısmarlamak istediği birayı ya da kahveyi kabul etmiyorsun. Sadece gece ve odan, üstüne uzandığın dar sedir, her an yeniden keşfettiğin tavan seni koruyor. Geceleyin Grand Boulevard'ın kalabalığı ortasında tek başınayken gürültülerden ve ışıklardan, hareketten, unutuştan zaman zaman adeta mutlu oluyorsun. Biriyle konuşmaya, bir şey istemeye ihtiyacın yok. Republik'ten Madeleine, Madeleine'den Republik'e gidip gelen insan selini izliyorsun. Tanı koymaya alışık değilsin ve bunu yapmak da istemiyorsun. Seni rahatsız eden, seni duygulandıran, seni korkutan ama bazen de coşturan şey başkalaşmanın aniliği değil, aksine bunun bir değişim olmadığı, hiçbir şeyin değişmediği, bunu ancak bugün bilsen de öteden beri böyle olduğun duygusu. O belirsiz ve ezici duygu. Çatlak aynadaki bu yüz senin yeni yüzün değil. Maskeler düştü sadece. Odanın sıcaklığı onları eritti, uyuşukluk onları yerinden söktü. Doğru yolun, güzel kanaatlerin maskeleri. Bugün artık pençesine düşmüş olduğun şey hakkında 25 yıldır hiç mi bir şey anlamadın? Kendi tarihinde hiç mi çatlaklık, zayıf nokta görmedin? Ölü zamanlar, boş geçitler. Geçici ve yürek parayılıcı o arzu, artık bir şey duymama, bir şey görmeme, sessiz ve hareketsiz kalma arzusu. Saçma sapan yalnızlık düşleri. Körler ülkesinde başıboş dolaşan, bellek kaybına uğramış biri. Geniş ve boş sokaklar, soğuk ışıklar, bakışın şöyle bir deyip geçeceği dilsiz yüzler. Sana ulaşılamazdı asla. Sanki senin sakin ve güvenilir uslu çocuk, iyi öğrenci, içten arkadaş öykünün altında, o açık, apaçık büyüme, olgunlaşma belirtilerinin altında, tuvalet kapılarının pervazına kurşun kalemle çizilen çizgiler, diplomalar, uzun pantolonlar, ilk sigaralar, usturanın parıltısı, alkol, cumartesi akşamı gezmeleri için paspasın altına bırakılan anahtar, bekaretini kaybetme, ilk kez uçağa binme, ilk kez savaşa katılma. Eskiden beri hep var olan, hep uzak tutulan başka bir iplik uzayıp gitmişti. Şimdi ise bu iplik yeniden kavuştuğun yaşamının ağını örüyor. ıssız yaşamının boş dekorunu kuruyor. Yeniden su yüzüne çıkan anılar, gün ışığına çıkmış bu hakikatin ardındaki görüntüler, çok uzun zamandır ertelenen bu istifanın, bu dinginliğe çağrının ardında yatan cansız ve puslu görüntüler, aşırı ışığa tutulmuş, beyazımtırak, ölü, fosil sayılabilecek fotoğraflar. Taşra'da bir sokak, kapalı pancurlar, donuk gölgeler, bir askeri lokalde vızıldayan sinekler, gri eşya kılıflarıyla kaplı salon, bir ışık demetinde asılı tozlar, çıplak kırlar, pazar günleri gidilen mezarlıklar, otomobil gezintileri. Bir perşembe öğleden sonrası dizlerinde açık bir kitap, dar bir sedirin üzerinde oturan dalgın bakışlı bir adam. Sen bulanık bir gölgeden, sert bir kayıtsızlık çekirdeğinden, bakışlardan kaçan nöt bir bakıştan başka bir şey değilsin. Sessiz dudakların, sönük gözlerinle sen, bundan böyle su birikintilerinde, vitrinlerde, otomobillerin ışıltayan kaportalarında, yavaşlatılmış yaşamının geçici yansımalarını bulabileceksin. Dalgın elin, akça ağaçtan etajer boyunca kayıyor. Sahanlıktaki musluktan su damlıyor. Komşun uyuyor. Duraktaki dizel motorlu taksinin hafif homurtusu sokağın sessizliğini bozmaktan çok belirginleştiriyor. Unutuş belleğine işliyor. Hiçbir şey olmadı. Artık hiçbir şey olmayacak. Tavandaki çatlaklar belirsiz bir labirent çiziyor. Bu boş günlerde odam bir kazan kadar, bir fırın kadar sıcaktı. Bir de şu pembe plastik leğende cansız köpek balıkları, uyuyan balinalar gibi yüzen 6 adet çorap. Şu çalmamış olan, çalmayan, uyanma saatini çalmayacak olan saat. Açık kitabı yanına, sedirin üzerine bırakıyorsun. Uzanıyorsun. Ağırlık, uğultu, uyuşukluk. Kendini koyveriyorsun, uykuya dalıyorsun. İlkin tanıdık ya da göz önünde gitmeyen görüntüler beliriyor. Dizilmiş oyun kağıtları, bir türlü istediğin gibi sıraya koyamadığın, bu sıraya koyma işlemini başarma, bu işleme bir son verme ihtiyacının tatsız duygusuyla temel bir hakikatin ortaya çıkması sanki bu sıraya koyma işlemine bağlıymış gibi, ikide bir eline alıp durduğun kağıtlar ama her seferinde aynı kağıdı tekrar alıyor, tekrar bırakıyor, tekrar sınıflandırıyorsun. Bir aşağı bir yukarı gidip gelen kalabalıklar, seni çevreleyen gizli çıkışını, bir yerlerde saklı olan ve basınca bölmeleri devirecek, tavanı havalandıracak düğmesini aradığın duvarlar, ana hatları beliren, kaçışan, geri gelen, yok olan, yaklaşan, silikleşen biçimler, dans eden alevler ya da kadınlar, gölge oyunları. Daha sonra bir türlü kendilerine bir yol açamayan anılar, artık hiçbir şeyi kanıtlamayan kanıtlar, belki tek bir şey dışında. O da Aberdeen'deki, Inverness'teki bir gözlem evinin uzak yıldızlardan gelen sinyalleri yakalamayı gerçekten başarmış olması. Bu Andromeda bulutsusu muydu, yoksa Gol ve Burdah takım yıldızı mı? Yoksa dördüz tümsekçikler mi? Beyin sapının üst yüzünde ve beyin sapçıklarının önünde bulunan çıkıntılar, çevirinin notu. Kafanı sürekli kurcalayan sorunun apaçık, dolaysız çözümü. Kesilen kağıt elden çıkarılmadıkça kavalye kupadan üstün değildir. Karma karışık anlamlar taşıyan bağlantısız sözcükler çevrende durmadan dönüyorlar. Hangi adam hangi kağıttan şatoya kapatıldı, hangi iplik, hangi yasa? Kesin mantıklı olmak gerek, yöntemli hareket etmek. Belli bir anda ne pahasına olursa olsun durmayı, düşünmeyi, durumu iyice tartmayı bilmek gerek. Eğer kafanın ortasında bir göl varsa, ki bu gerçeğe yakın olmakla kalmayıp aynı zamanda normaldir de, her ne kadar bunu çekinmeden doğrulamak henüz mümkün değilse bile, ona ulaşmak için belli bir süre gerekecek. Patika yok, hiçbir zaman patika olmaz ve kıyılara yakın yerlerde, yılın bu döneminde daima tehlikeli olan otlara dikkat etmen gerekecek. Kayık da olmayacak tabii, hemen hemen hiçbir zaman kayık olmaz ama yüzerek geçebilirsin. Üstelik sonra besbelli ki hiçbir zaman göl falan yoktu. Hiç göl olmadığını çok iyi hatırlıyorsun. Oysa nicedir uyku karşında duruyor. Hiç olmadığı kadar yakın. Alışılmış biçimiyle. Bir top, daha doğrusu kabarcık. Büyük, kocaman bir kabarcık. Kuşkusuz saydam ama camdan değil de sabundan. Ama çok katı, hiç yağsız ve pek ufalanmayan bir sabundan. Daha doğrusu belki de çok çok ince, son derece gergin bir zar. Tüm özellikleri orada öylece duruyor. Bundan emin olmak için onları aramana bile gerek yok. Normal bu. Bu özellikleri bir bir sayman yeterli. Yukarıda kabarcık pembeleşiyor, karşıda pul bul dökülüyor, yanda hafifçe soluk almaya çalışıyor. Gerisi sarıldığın ve sağ baş parmağını, işaret parmağını oluşturduğu halkanın üzerine çok fazla abanmadan uyguladığın basınç sayesinde ağırlığını verdiğin yastığa ait. Şimdi iş daha da zorlaşıyor. Önce kabarcığın hile yaptığı apaçık ortaya çıkıyor. Bir kere hiç de küre gibi değil. Aksine daha çok balık biçiminde, iyi biçiminde, sonra yarı saydamlığı hepten vasat bir nitelik taşıyor. Yastığınınkinden pek de üstün değil. Son olarak üstüne üstlük, yukarıda pembeleştiği filan da yok. Az çok kesin olan tek şey hızla çoğalan pul pul dökülmeler ile hafiften başlayıp artan soluma. Ama işin en can sıkıcı yanı bütünün hızla yükselen ve yakında kritik bir eşiğe varacak olan ısısı. Gittikçe çoğalan pul pul dökülmeler de kesinlikle bunun habercisi. Rahatsız edici bir durum. Sahici bile olmayan bu ayrıntılara önem vermekle hata ettin. Bunların birer tuzak olduğu apaçık ortada. Ve şimdi sen ısının ve karanlığın iyice arttığı ve içinden nasıl çıkacağını kaygınalarak düşündüğün yastığa bal gibi hapsoldun. Neyse ki böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyorsun. Ufukta bir engebe ya da karanlıkta bir ışık, bir göl ya da yavaşça sokulacağın serin bir yer bulmanın yeterli olduğunu biliyorsun. Ve tam da o anda bir yerlere sokuluvermek için şaşırtıcı eğilimler buluyorsun kendinde. Ama sen istediğin kadar ara, boşuna. Karşında bir şey yok, ufuk yok, ışık yok, göl yok, hiçbir şey yok. Sadece yastık, karanlık, kalın ve boğucu bir yastık var. Bu seni şaşırtmıyor. Böyle bir şey olacağını az çok bekliyordun. Arkana bakınıyorsun ve tabii hemen aslında hapsedilmiş bile olmadığını, bütün bu süre boyunca uykunun, hakiki uykunun arkanda olduğunu, önünde değil arkanda, upuzun gri kumsallarıyla, buzlu ufkuyla, beyaz ya da gri ışıkların baştan başa kat ettiği kara göğüyle öylesine tanınabilir bir halde arkanda olduğunu fark ediyorsun. Onu bir bakışta fark ediyor, anında tanıyorsun. Ama ona ulaşmak için artık çok geç. Her zamanki gibi. Artık bir başka sefere. Bunu da biliyordun. Ya da tahmin etmeliydin. Hiç arkaya dönmemek gerek. Hele böyle aniden. Yoksa her şey kırılır. Darmadağın olur. Yastığın düşer ve yanağını, kolunu, baş parmağını da beraberinde sürükler. Ayakların birbirinin üzerine devrilir. Gri çatı penceresi yeniden az ötendeki yerini alır. Eğri tavanlı hücre yeniden oluşup kapanır. Sedirin üzerinde oturmaktasındır. Daha sonra Paris'ten ayrılıyorsun. Serüven aramaya değil, ailenin yanına, kıra, Auxerre yakınlarına gidiyorsun. Emeklilik günleri için seçtikleri biraz ölü bir kasaba burası. Çocukluk yıllarının, tatillerinin bir kısmını burada geçirmiştin. Eteklerinde kasabanın yayıldığı tepenin üzerinde bir şatonun harabeleri bulunuyor. Oradan pek uzakta olmayan ve şimdilerde ziyaret edilebilen bir mağarada dendiğine göre bir ermiş yaşamış. Meydanda, kilisenin yakınında birkaç yüzyıllık olduğu söylenen bir ağaç var. Aylarca orada kalıyorsun. Yemek sırasında haberleri, radyo oyunlarını dinliyorsunuz. Akşamları babanla bölot oynuyorsun. Hep o kazanıyor. Saat 9 olur olmaz erkenden babanlardan önce yatıyorsun. Bazen bütün bir gece boyunca okuyorsun. Tavan arasındaki odanda, çamaşır dolabının dibinde 15 yaşının kitaplarını, Alexander Dumas, Jules Verne, Jack London'ları ve eskiden burada her kalmaya gelişinde getirdiğin yığınla polisiye romanı buldun. Onları tek satır atlamadan dikkatle okuyorsun. Sanki hepsini unutmuş, sanki onları sahiden hiç okumamış gibi. Annenlerle şöyle bir konuşuyorsun. Onları ancak yemek saatlerinde görüyorsun. Sabahleyin yatakta oyalanıyorsun. Evin içinde gidip geldiklerini, merdivenden inip çıktıklarını, öksürdüklerini, çekmeceleri açtıklarını işitiyorsun. Baban tahta kesiyor. Seyyar bir bakkal ana kapının yanında korna çalıyor. Bir köpek havlıyor, kuşlar ötüyor, kilisenin çanı çalıyor. Yüksek yatağında yatıp kuş tüyü örtüyü çenene kadar çekip tavandaki kirişlere bakıyorsun. Karnı beyaza çalan gri renkte küçük bir örümcek bir merteğin köşesinde ağını örüyor. Mutfaktaki muşamba kaplı masaya oturuyorsun. Annenin önüne bir tas sütlü kahve koyuyor, ekmeği, reçeli, tereyağını uzatıyor. Sessizce yiyorsun. Böbreklerinden, babandan, komşulardan, kasabadan söz ediyor sana. Bayan Trevenu çiftliğini ömür boyu gelir karşılığına devretmiş, moraların köpeği ölmüş, otoyol çalışmaları çoktan başlamış. Annene öteberi, babana tütün, kendine de sigara almak için kasabaya iniyorsun. Çiftçiler bir zamanlar büyük bir kasaba olan bu yerden kaçmışlar. Demiryolu buradan geçermiş, bir noter varmış, bir de pazar yeri. Kala kala iki tarım işletmesi kalmış sadece. Kasaba halkı şimdi emeklilerle hafta sonları ve her yaz bir aylığına gelip kışlık nüfusu iki ya da üç katına çıkaran şehirlerden oluşuyor. Restore edilen evlerin yanından geçiyorsun. Fıstık yeşiline boyanmış, üstleri dövme demirden, Fransa krallığının simgesi süslemeyle kaplanmış pancurlar, antika fenerler, süs bahçeleri, Tanrı'nın tek bir kulunun bulunmadığı çakıllı yollar, yazlıkçılar cenneti. Avukatlar, bakkallar, memurlar şimşirleri buduyor, çakıllı kumları tırmıklıyor, çimleri temizliyor, kırmızı balıkları besliyorlar. Meydanda motorlu bisikletlerle gençlerin hafif motosikletleri yan yana dizili. Aynı zamanda tütüncü de olan kahve tıklım tıklım. Her öğleden sonra dolaşmaya çıkıyorsun. Önce karayolunu izliyor, sonra terk edilmiş bir taş ocağının ötesinden ormana dalıyorsun. Yerden bir dal alıyor ve elinden geldiği kadar yontuyorsun. Olgunlaşmış buğday tarlalarının yanından geçiyor, elindeki değneği beceriksizce savurarak yabani otları biçiyorsun. Ne ağaçların adını biliyorsun, ne çiçeklerin, ne bitkilerin, ne de bulutların. Bir tepenin üstünde oturuyorsun. Oradan bütün kasaba görünüyor. Annenlerin evi, az ötede değişik renkteki üç çatısı ile kilise, hemen hemen gözlerinin hizasındaki şato, bir zamanlar demir yolunun geçtiği kemerli köprü, çamaşırhane, postane. Aşağıda beyaz yolun üzerinde tıpkı limandan çıkan bir kalyon gibi dev bir kamyon uzaklaşıyor. Tarlasının ortasında bir köylü tek başına bakla kırı bir atın çektiği sabanını sürüyor. Kuşlar çığlık çığlığa, cıvıltılarla, boğuk, titrek seslerle ötüyorlar. Büyük ağaçlar hışırdıyor. Seni çağıran, seni seven doğa oracıkta. Çiğnediğin otları hemen tükürüyorsun. Manzara seni pek etkilemiyor. Tarlaların dinginliği seni duygulandırmıyor. Kırın sessizliği seni ne sinirlendiriyor ne de yatıştırıyor. Gözünü kamaştıran tek şey bazen bir böcek, bir taş, düşmüş bir yaprak, bir ağaç sadece. Bazen saatlerce bir ağaca bakarak öylece duruyorsun. Onu betimliyor, didik didik inceliyorsun. Kökleri, gövdeyi, dalları, yaprakları, her bir yaprağı, yapraktaki her bir damarı, sonra yeniden her bir dalı inceliyorsun. Ve böylece aç bakışının ısrarla görmek istediği ya da yarattığı ilgisiz biçimlerin sonsuz oyunu sürüp gidiyor. Surat, şehir, labirent ya da yol, armalar ve atlı seferler. Algıların geliştikçe, giderek daha sabırlı ve daha esnek oldukça ağaç paramparça oluyor ve yeniden doğuyor. Yeşilin binbir çeşidi, aynı ama yine de farklı binlerce yaprak. Tüm yaşamını bir ağacın karşısında geçirebilir misin gibi geliyor. Onu tüketmeden, anlamadan, çünkü anlayacağın bir şey yok, sadece ona bakarak. Bu ağaç hakkında eninde sonunda söyleyebileceğin tek bir şey, onun bir ağaç olduğudur. Bu ağacın sana söyleyebileceği tek şey de bir ağaç olduğudur. Kök, sonra gövde, sonra dallar, sonra da yapraklar. Ağaçtan başka bir hakikat bekleyemezsin. Ağacın sana önerecek bir ahlakı, sana verecek bir mesajı yoktur. Onun gücü, görkemi, ömrü, bu eski eğretilemelerden hala kim anlamlar çıkarmayı, biraz cesaret toplamayı umuyorsan eğer, bunlar huzur veren tarlalar, uyuyan sinsi sular, tek başlarına pek yükseklere olmasa da kahramanca tırmanan küçük patikalar, güneşte salkımların olgunlaştığı güler yüzlü yamaçlar kadar abes görüntülerden, hoşluklardan başka bir şey değildir. İşte bu yüzden ağaç senin gözünü kamaştırıyor, seni şaşırtıyor ya da dinlendiriyor. Ağaç kabuğunun ve dalların, yaprakların bu kuşku götürmez, kuşkulanılmaz gerçekliği yüzünden. Hiçbir zaman bir köpekle birlikte dolaşmaman da bu yüzden belki. Çünkü köpek sana bakar, yalvarır, seninle konuşur. Minnetten yaşarmış gözleri, dayak yemiş köpek havaları, sevinçli köpek zıplayışları, ona o aşağılık evcil hayvan statüsünü vermen için seni durmadan zorlar. Bir köpek karşısında yansız kalamazsın. Bir insanın karşısında da öyle. Oysa bir ağaçla hiçbir zaman diyaloğa girmezsin. Bir köpekle karşı karşıya yaşayamazsın. Çünkü köpek her an senden onu yaşatmanı, beslemeni, okşamanı, ona uygun bir insan olmanı, efendisi olmanı, onu anında yere yatıracak o köpek ismini gürleyen tanrı olmanı isteyecektir. Oysa ağaç senden bir şey istemez. Köpeklerin tanrısı, kedilerin tanrısı, yoksulların tanrısı olabilirsin. Elinde bir tasma, biraz ciğer, biraz servet olması bunun için yeterlidir. Ama asla bir ağacın efendisi olmayacaksın. Kendin de bir ağaç olmayı istemekten başka bir şey yapmayacaksın. İnsanlardan nefret ettiğin anlamına gelmez bu. Ne diye onlardan nefret edesin ki? Ne diye kendinden nefret edesin ki? Keşke insan türüne ait olmak o dayanılmaz ve sağır edici gürültüyle beraberinde getirmeseydi. Keşke hayvanlar aleminden çıkıp aşılan o birkaç gülünç adımın bedeli, sözcüklerin, büyük tasarıların, büyük atılımların o dinmek bilmeyen hazımsızlığı olmasaydı. Karşı karşıya getirilebilen baş parmaklara, iki ayak üstünde duruşa, omuzlar üzerinde başın yarım dönüşüne fazla ağır bir bedel bu. Yaşam denilen bu kazan, bu fırın, bu ızgara, bu milyarlarca uyarı, kışkırtma, tembih, coşkunluk, bu bitmek bilmeyen baskı ortamı, bu sonsuz üretme, ezme, yutma, engelleri aşma, durmadan ve yeniden baştan başlama makinesi, senin değersiz varoluşunun her gününü, her saatini yönetmek isteyen bu yumuşak dehşet. Pek yaşadın denemez. Oysa her şey çoktan söylendi, çoktan bitti. Topu topu 25 yaşındasın ama yolun çizilmiş bile. Roller hazır, etiketlerdi. Bebekliğindeki oturaktan yaşlılığındaki tekerlekli sandalyeye varıncaya kadar oturulacak tüm yerler orada durmuş sıralarını bekliyorlar. Serüvenlerin öyle iyi betimlenmiş ki en şiddetli isyan bile kimsenin kılını kıpırdatmayacaktır. Sen istediğin kadar sokağa çıkıp insanların şapkalarını başlarından uçur, başına iğrenç şeyler tak, çıplak ayakla yürü, bildiriler yayınla, önüne çıkan bir kapkaççıyı geçerken kurşunla, boşuna, bir işe yaramayacak. Düşkünler yurdunun yatakhanesinde, yatağın çoktan yapılmış, lanetli şairler sofrasında yerin ayrılmış. Sarhoş gemi, sefil mucize, harrar bir panayır eğlencesi. Harrar, Habeşistan'da bir şehir. Sarhoş geminin yazarı Arthur Rimbaud, 1873'te şiiri bırakıp çeşitli ülkelerde başıboş dolaştıktan sonra 1880'de oraya yerleşerek fil dişi ve silah ticareti yaptı. Çevirinin notu. Harrar bir panayır eğlencesi, turistik bir gezidir. Her şey öngörüldü. Her şey en ufak ayrıntısına kadar hazırlandı. Büyük aşklar, soğuk alaycılık, ıstırap, bolluk, egzotizm, büyük serüven, umutsuzluk. Sen ruhunu şeytana satmayacak, ayaklarında sandaletlerle gidip kendini Etna'ya atmayacak, dünyanın yedinci harikasını yıkmayacaksın. Ölümün için her şey çoktan hazır. Seni öldürecek top güllesi çok uzun zaman önceden eritilip döküldü. Tapudusun peşinden ağlayacak olan kazınlar çoktan tutuldu. En yüksek tepelerin doruğuna ne diye tırmanasın ki? Sonradan inmek zorunda kalacak olduktan sonra, inince de yaşamın oraya nasıl çıktığını anlatarak geçirmemen mümkün mü? Ne diye yaşar gibi görünesin ki? Neden sürdüresin? Başına gelecekleri şimdiden bilmiyor musun sanki? Olman gereken her şeyi daha önce olmadın mı? Anasına babasına layık bir oğul, küçük cesur izci, daha iyisini yapabilecek iyi bir öğrenci, çocukluk arkadaşı, uzak kuzen, yakışıklı asker, yoksul genç adam. Biraz daha gayret etsen, hatta buna bile gerek yok, birkaç yıl daha geçse orta sınıftan değerli bir meslektaş olacaksın. İyi koca, iyi baba, iyi yurttaş, eski tüfek. Tıpkı kurbağalar gibi toplumsal başarının küçük basamaklarını bir bir tırmanacaksın. Geniş ve çeşitlilik gösteren bir yelpaze içinden arzularına en uygun düşen kişiliği seçebileceksin. Tam senin ölçülerine göre titizlikle biçilmiş olacak. Nişan verilecek mi sana? Kültürlü mü olacaksın? Ağzının tadını iyi bilen biri mi? Böbrek ve kalp uzmanı mı? Hayvan dostu mu? Boş saatlerini akortsuz piyanonda sana hiçbir zarar vermemiş olan sonatları katletmekle mi geçireceksin? Yoksa sallanan bir koltukta kendi kendine yaşamın iyi yanları da olduğunu tekrar ederek pipo mu içeceksin? Hayır. Sen yapboz oyununun eksik parçası olmaya yeğiliyorsun. Tasını tarağını topluyorsun. Şansını hiç denemiyor, hiçbir işe hiçbir umut bağlamıyorsun. Sabanı öküzün önüne koşuyorsun, her şeyden sıtkın sıyrılıyor, dereyi görmeden paçayı sıvıyorsun, elindekini avucundakini yitirip bitiriyorsun, sermayeyi kediye yüklüyor, palamarı koparıyor, ardına bakmadan çekip gidiyorsun. Yararlı öğütleri dinlemeyeceksin artık, çare nedir diye sormayacaksın. Kendi yolunda yürüyüp gidecek, ağaçlara, taşlara, suya, göğe, çehrene, bulutlara, tavanlara, boşluğa bakacaksın. Ağacın yanında öylece kalıyorsun. Yapraklardaki rüzgar sesinin kehanete dönüşmesini bile istemiyorsun. Yağmurlar geliyor. Evden hiç çıkmıyorsun. Odandansa nadiren. Gün boyunca yüksek sesle okuyorsun. Metindeki satırları parmağınla izleyerek tıpkı çocuklar gibi, yaşlılar gibi okuyorsun. Ta ki sözcükler anlamlarını yitirene dek, en basit cümle çarpık, anlaşılmaz olana dek. Akşam oluyor. Işığı yakmıyor, pencerenin yanındaki küçük masada oturmuş, elinde bir kitap okumadan evdeki seslere, merteklerin, döşemelerin çatırdayışına, öksüren babana, odunla ısınan yemek ocağının üzerine yerleştirilmiş dökme demirden ızgaralara, yağmurun çinkoğluklarda çıkardığı sese, yoldan geçen bir otomobilin uzaklaşmasına, tepenin yanındaki dönemeçte beliren 7 otobüsünün korna sesine şöyle bir kulak kabartarak kımıldamadan duruyorsun. Yazlıkçılar gitti, kır evleri kapatıldı. Kasabadan geçerken yolunun üstündeki bir iki köpek sana havlıyor. belediye binasının, postanenin, çamaşırhanenin yanındaki, kilise meydanındaki yırtık pırtık sarı afişler hala açık arttırmalara, balolara, geçmiş şenliklere çağırıyor insanları. Bazen dolaştığın oluyor hala. Aynı yolları izliyorsun. Çizmelerinin tabanını kalın bir balçık tabakasıyla kaplayan sürülmüş tarlalardan geçiyorsun. Patikaların çamurlu çukurlarına batıp çıkıyorsun. Gökyüzü gri. Sis tabakaları manzarayı örtüyor. Birkaç bacadan duman yükseliyor. Astarlı kalın asker ceketine, ayakkabılarına, eldivenlerine rağmen üşüyorsun. Beceriksizce bir sigara yakmaya çalışıyorsun. Tarlalardan ve kurulardan geçerek yaptığın uzak geziler seni başka kasabalara ulaştırıyor. Tek müşterisi olduğun büfe bakkalın uzun tahta masasına oturuyorsun. Sana bir tas sıcak et suyu ya da tatsız bir kahve getiriyorlar. Sırlanmış madeni bir lamba siperliğinden hala sarkan sinek kağıdına onlarca sinek yapışmış. Aldırışsız bir kedi dökme demirden sobanın yanında ısınıyor. Konserve kutularına, çamaşır paketlerine, önlüklere, okul defterlerine, eski gazetelere, sarışın nişanlıların içlerinde uyandırdığı güzel duyguları şarkılarında dile getiren, bebek yüzlü askerleri gösteren, şeker pembesi kartpostallara, otobüs tarifesine, üçlü müşterek bahis rakamlarına, pazar maçlarının sonuçlarına bakıyorsun. Gökyüzünde çok yüksekten kuş sürüleri geçiyor. Yon nehrinin kanalında iki iri boz atın çektiği gövdesi metalik mavi uzun bir salapurya süzülüyor. Geceleyin ana yol boyunca yürüyerek geri dönüyorsun. Humurdanarak yanından geçen arabaların gözünü alan farları senin üzerine çevrilmeden önce sanki yamaçların altından bir an gökyüzünü aydınlatmak istiyorlar. Paris'e dönüyor ve odana sessizliğine kavuşuyorsun. Su damlası, kalabalıklar, sokaklar, köprüler, tavan pembe plastikleyen dar sedir. Yüzünü oluşturan çizgilerin yansıdığı çatlak ayna. Odan dünyanın merkezi. Bu in, kokunu hep saklayan bu izbe çatı katı, çatlaklarını, kabarmalarını, lekelerini, süslerini 100.000 kez saydığım bu tavan, bu küçücük, oyuncağa benzeyen lavabo, bu leğen, bu pencere, üstündeki her çiçeği, her sapı, her girişik süslemeyi tanıdığın, neredeyse şaşmaz kusursuzlukta basılmış olmalarına rağmen birbirlerine tam olarak benzemediklerini bir tek senin söyleyebileceğin süsleriyle bu duvar kağıdı, tekrar tekrar okuduğun ve tekrar tekrar okuyacağın bu gazeteler... Birinci kaset, birinci yüzün sonu.